Işıklı göğün altında Yakup'un kızıl saçlarını taradık biz çocuklar, yani hep birlikte. Yakup nerede görse muhtaç bir meczup gider dudağından öperdi, varsın en son öptüğü soğuk odanın kirişi olsun. Ben seni öperim kansız yanaklarından, güzel yüzlü kardeşim benim. Seni hiç doğmadın saydık. Neden? Böylece hiç acı çekmemiş olursun çünkü. Kalp kırıldığında çıt diye bir ses gelir, bak şöyle. Görünmeyen şeylerin düşerken çıkardığı ses. Aslı ruhunda gözyaşları vardır ve bunun herhangi bir Allah'la ya da hiçbir inançla ilgisi yoktur. Zen der ki, yaşam bir çiledir. Ölüm tüm ıstırapların sonu. Her şeyin bittiği yerde, dünyanın uzak ucunda, yaşamın kıyısında, orada sevgiyle akan bir şelale var. Hepimiz orada yıkanacağız, günahlarımızdan arınacağız. Kollarım kollarına, bacaklarım bacaklarına, bir sevgi yuma olana dek birbirimize dolanacağız. Tırıvırı tırıvırı tırıvırı.
Yakup 25 yaşındaydı. Kireç gibi beyaz bir suratı vardı, çilleri vardı. Kızıl saçlıydı. Klasik işte köy çocuğu yani. Adı da Yakup. Anasına çekmişti şanslı piç çünkü yakışıklıydı yani. Annesi de güzel bir kadındı. Babasına iyi ki çekmedi çünkü babasının kürek gibi suratı vardı. Suratsız bir herifti. O gün bayağı bir yağmur yağıyordu. Herkes de ağlıyor gibi o yüzden. Yani çünkü çok yağmur yağıyor. Herkes ıslanmış ve bütün ahali, köyün ahalisi şaşkın çünkü ölümün şekliyle ilgili bir sıkıntıya düşmüşler. Onlar öyle bir şey görmemiş yani. Kitapta da yazmıyor. Neden? Çünkü Yakup intihar etmişti. Ve herkes şaşkın. Babasını hatırlıyorum. Babası o çam ağaçlarının ardına gizlenmişti. Muhtemelen utancından. Annesinin de acı bir hüznü vardı çünkü Yakup intihar etmişti. Yani bu kitapta yazmıyor. Bizde günah çünkü. Aşırı neşeli bir çocuktu. Bayağı hoş sohbetti. Herkesi tanıyordu. Herkesle arası iyiydi falan ve güzel şarkı söylerdi. Türkü söylerdi. Kızlarla da arası çok iyiydi. Köyün kızlarıyla yakışıklıydı yani ve Yakup intihar etmişti. Bu Robert Silverberg mi? Ne? Onun bir İçeriden Ölmek diye bir kitabı var ya, orada işte ana karakter insanların böyle zihinlerine girip düşüncelerini falan okuyabiliyor. Bir gün böyle bir köy yerinde bir adam görüyor, tarlanın ortasında çalışıyor falan ama adam böyle palas pandras, yüzü falan kösele gibi adamın, böyle asık bir suratla çalışıyor falan. Diyor ki ulan diyor, dur şunun zihnine gireyim, ne kadar mutsuz bir adam bu ya diyor. Ne düşünüyor acaba, neden bu kadar mutsuz falan, zihnine bir giriyor. Adam Satori'yi bulmuş, yani aydınlanmış adam. Müthiş huzurlu içeride ve dengede. O zaman şeyi fark ediyordu. Ha, yani böyle yüzüne yiyeceksin ki kamçıları hayatta, içeride sevgiyi, aşkı, neyse artık o aydınlanmaya erişebil. Belki de Yakup'un sorunu da oydu. Yakup da sadece dışarıdan gülüyordu. Ahali daha böyle kafada kasket falan, o bıyıklı dayılar intihar mı diye sorarken, mesela benim düşündüğüm şey, ulan köyde bu kadar neşeli, mutlu bir hayat süren bir çocuk niye 25'inde mesela intihar eder falan. Ve Yakup çok klasik intihar etmişti. Kendini asmıştı kirişe. Ona mesela çok şaşırmamıştım çünkü o köyün doğasına çok uyan bir intihar şekliydi. Yakup eğer gerçekten küvette bileklerini kesmiş olsaydı buna şaşırdım. Çünkü o intihar şekli biraz böyle şehre ait bir şey. Yani şehirli insanın yapacağı bir şey o. Yakup'unki her şeye uyuyordu. Bütün yani, evet, köyde yaşayan Yakup adında kızıl saçlı çilli bir çocuk 25 yaşında böyle ölür falan gibi. Ama işte o konuda piç, bak onu çok iyi becerdi. Gitti kreşe astı kendini. Ve onun baktığı yerden, kapının aralığından eve giriyorsun, koca bir salon. O salonun yarısını görüyorduk ve gördüğümüz yarısı şu vardı. Bir kısmı divan var işte, böyle kötü renkleri olan, iç bunaltıcı, böyle sanki Lovecraft örmüş o divanı falan gibi. Onun bir parçası gözüküyordu. Bir de soba gözüküyordu. Çok başarılıydı sanat yönetimi, Yakup'un seçtiği açı, sonrasında bıraktığı mektup. Sonra Yakup'u toprağa koyuyoruz ve yakışıklı piç yani. Toprakta bile güzel duruyor. Ne giyse yakışır. Toprak da yakışıyor, anladın mı? Sonradan ama şeyi hatırladım. Mesela David Foster Wallace, işte ilk aklıma gelen bir yazar. Amerikalı, çok meşhur bir yazar falan. O da böyle intihar düşüncesiyle çok boğuşuyor hayatı boyunca falan. İşte kliniklere yatıyor bilmem neler falan filan ve sonunda kaçamıyor. Çok mutsuz bir adam ama çok ünlü yani. Hem akademisyenlik bir yandan, ne bileyim işte spor yazarlığı yapıyor. Kitapları böyle gırla satıyor falan filan. O da kendini kirişe asıyor. Yakup'un da David Foster Wallace'tan hiçbir farkı yoktu bence. Çünkü bazen her şey genetiktir. Biz bunu güçsüzlük olarak, böyle iktidar meselesi gibi algılarız. Erkek adam ve ölüm, ha, kendi isteğiyle. Belki Yakup ayaklarına dolanan, bileklerine dolanan köklerin farkında değildi genetik olarak. David Foster Wallace da bunun için çok savaşmıştı. Onun da Yakup'tan bir farkı yoktu. O da kliniğe kendi isteğiyle yatmıştı, tedavi olmaya çalışmıştı. Mutsuzdu ve bunu kabul ediyordu. Mutsuzum ama iyi olmaya çalışıyorum diyordu ve kız kardeşinin anlattığına göreydi sanırım. Muhtemelen diyor, intihar etmeden önce, yani kendini asmadan önce muhtemelen köpeklerini sırayla öptü, onlardan özür diledi falan diyordu. Öyle sevgi dolu bir adamdı ve hakikatin sevgi olduğunu söylüyordu. Birini kaybettiğinde, sevdiğin biri seni terk ettiğinde, fiziksel olarak ya da ruhani, onunla ayrıştığında ki acı dayanılmaz bir acı, fakat bu proses prosesin bir parçası. Sonrasında o insanı suçlamaya başlıyorsun. Bütün bunca şeyle beni niye burada bıraktın? Sen gittin lan. Ben buradayım. Fiziksel olan, maddelerin dünyasında olan benim. Bu prosesin bir parçası. Finalde gerçekten yargısız bir sevgiyle hatırlıyorsun o insanı ve onu özgür bırakıyorsun. Aslında kökler ağaçlar içindir. Bizim için değil yani, anladın mı? Kökler evler için bile değildir. Kökler hatta evliyalar için bile değildir, anladın mı? Bazı kökler genetiktir ama. Farkında olmak gerekir ama. İşte o zaman biz sanarız ki kökler insanlar da için olabiliyor ama değil. Bu bizim sik kafalı ufkumuzdan koca evreni anladığımız sanmaktan başka bir şey değildir. Aslında biliyor musun? Bak, kocaman bir makas alacaksın. Göbek bağını keseceksin. O zaman işte reborn, anladın mı? Fiziksel olarak anandan koptuğun ilk anı hatırla. Artık tertemiz bir bedensin yani. Zihnin pür, pak, sınırsız ve sonra sen geçmişin köklerini bileklerine doluyorsun. Geçmişin günahlarını, genetik günahları, anandan babandan aldığın günahları ve aynı döngülerin içinde, öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşamaya başlıyorsun.
Başkalarının gözünden nasıl sevilisi bir insan olduğunu görmek, nasıl görkemli bir insan olduğunu görmek istiyorsun. Çünkü onu öğretmemişler sana. Ben bunu kendim öğrenmek zorunda kaldım mesela. Çünkü sevginin şekliyle alakalı ciddi sorunlarım vardı. Bir adamı, bir kadını seviyorsun ve ona acı çektiriyorsun. Senin sandığın sevgi sorunlu, hasarlı bir şey. O ucube bir şey. Sen onu dışarıdan gözlemleyerek öğreniyorsun. Sonra sevdiğin insan sana şey diyor. Ne kadar güzel seviyorsun. Ama ben bir şey hissetmiyorum. Çünkü taklit ettim. Öğrendim, dışarıdan gözlemledim sevgiyi. Bazı insanların canını yaktım. Çünkü bana bunu çocukken vermediler, ben bilmiyorum. Yaktım, bazı insanların canını yaktım. Bazı insanları terk ettim. Bazı insanları yalnız bıraktım. Bazı insanlara değersiz hissettirdim. Şimdi sen sevildiğini seviyorsun. Ama ben hissetmiyorum. Çünkü neden? Kendimi sevmiyorum. O boşluk. Ben kendime senin gözünden bakıyorum. Kendimi öyle sevmeye çalışıyorum. Sen beni sevdiğin sürece ben sevilisi bir insan olduğumu düşüneceğim. Ama seninki bir rutine bindiğinde, seninki normalleştiğinde benim seninle bir işim kalmayacak. Ben sevilmediğim bir insana gideceğim. Başka bir challenge arayacağım. Fiziksel anlamda da bağlı olduğum, kordonla bağlı olduğum o insanın beni gerçekten sevdiğini hiçbir zaman düşünemedim. Çünkü öyle bir şey almadım, ondan öğrenmedim. Sevginin nasıl bir şekli olduğunu küçük bir çocukken başın okşanmadıysa kendin öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ve birini sevdiğimde, birinden hoşlandığımda bunun ona zarar verip vermeyeceğini düşündüm. Benim sevgim biraz acı bir şey olabilir. Acaba karşı tarafı acıtır mı? Ve genelde acıttı. Genelde insan kaybettim bu yüzden. Çünkü o zamanlar sevmenin köşeli bir şey olduğunu sanıyordum. Sevgi yuvarlak bir şeymiş. Yani formu daha yuvarlak, köşesiz ve eşit bir şeymiş. Geçirgen bir şeymiş, saydam bir şeymiş. Ve ben sevginin nasıl bir şey olduğunu, annemle olan o kordonu metaforik olarak simsiyah bir makasla kopararak öğrendim. Çok canım yandı ama öğrendim. Annemi affederek, annemi kabul ederek falan değil. Annemden vazgeçerek. Yine depresif bir dönemine girmişti ve bunu da kendim öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü annem benimle bu konuda hiç konuşmadı. Başkalarını sormak zorunda kaldım. Annem neden şu an arkasını dönmüş ve benimle konuşmuyor? Annem biraz hasta oğlum. Peki tamam. Sonra direkt sordum. Anne neden benimle konuşmuyorsun? Bazen ağzından şeyleri kaçırıyordu. Hayatının çok boktan olduğunu, istediği hayatı yaşayamadığını, mutsuz olduğunu ve anneannemi bir gördüm, annemin aynısı. O da başkalarını suçluyordu, o da başkalarını cezalandırıyordu. Dedemi cezalandırıyordu, çocuklarını cezalandırıyordu. Ve bu annemin suçu değil. Ruhsal bir depresyonda ruhu acıyor, canı acıyor, can çekişiyor ve çocuklarını cezalandırıyor, oğlunu cezalandırıyor. Bundan sonraki hayatınıza gerçekten sevgiyle devam etmek istiyorsanız ve sevdiğiniz insanların canını yakmasını istemiyorsanız bağı koparmanız gerekiyor. Yoksa sevdiğiniz her insanın canını yakacaksınız. O yüzden bana bunun tam zıttını, bana sevgisizliği öğrettiği için anneme minnettarım. Sana bu kadar yardımcı olabilirim. Çünkü benim bir hayatım var ve ben başka biriyim. Ben sana ait değilim. Ve beni sen tanımlamıyorsun. Senin köklerin de beni tanımlamıyor. Onlar evet, yıllarca bileklerime dolandı. Ama ben onlardan kurtuldum. İntihar düşüncesinden kurtuldum. Depresif bir insan olmaktan kurtuldum.
Kalbinin körelmemesi için elimle oraya sımsıkı basacağım. Ve seni sevmeye devam edeceğim.
Yakup'un belki sadece annesine, belki de bütün köye bıraktığı son sözlerini okuyacağım. Çünkü hazır lafı açılmışken. Yakup'un yanakları gözlerinden damlıyor ölürken. Ve anası son lafını Yemen'e diye başına bağlamış. Güzel köyüm ve tanıdığım güzel insanlar, elveda. Elveda dünya. Elveda annemin soğuk mutfağı ve onun büyük karıncaları. Tezgahta yürüyen, lavaboya düşen ve çürümüş limon dilimleri, elveda. Hoşça kal anne. Hoşça kal anne.